Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 5. Ayrım. Suat, ne dedi beybabanız?
Ne dedi?
Kabul etti mi? Yoksa itiraz mı etti diye sordu nenem. Vallahi anneciğim, Hilmi'ye hakkını nasıl ödeyecek Sabahat bilemem artık. Dökmediği dil kalmadı kocamın. Rahmetli Mahir'in hatırı için dedi de başka bir şey demedi. Dedi ki Sabahat pek kıymetlisiydi rahmetlinin. O sizi ikna etmeyi kafasına koymuştu ama ömrü vefa etmedi. İzin verin de Mahir huzur içinde uyusun. Bakın sitare bile yuvasını kurdu. Çoluk çocuğa kavuştu. Sabahat'a yazık değil mi dedi. Aram Müslüman olmayı kabul ederse babam razı gelecekmiş evlenmelerine. Hilmi yarın Aram'ı arayacak çalıştığı yerde. Onunla baş başa konuşacak bu din değiştirme meselesini. Kabul ederse ne âlâ. Ya kabul etmezse? Artık o zaman yapacak bir şey yok anneciğim. Kapıda gözüken anneannem lafa karıştı. Aram kabul eder de bizim deli kardeşimiz kabul eder mi? Siz asıl ondan korkun. Anlamadım efendim dedi babam şaşkın şaşkın. Ah Muhittin, bu bizim Sabahat ne keçidir sen bilmezsin. Bir kere daha mevzu bahsi olmuştu bu din değiştirme meselesi, lafı ağzımıza tıkmıştı. Böyle bir şeyi nasıl istersiniz diye bağırıp çağırmıştı. Böyle yapmasa belki de çoktan evlenmiş olurlardı dedi anneannem. Bunca yıl geçti, artık o da aklını başına almıştır herhalde dedi sütne. O zamanlar henüz gençti Sabahat, yontulmamış taş gibiydi. Doğru, gençti. Evde kalmış sayılmazdı şimdiki gibi dedi Suat teyzem. Aa kızım, ağzından çıkan lafı kulağın duysun. Neler söylüyorsun kardeşin hakkında diye ortanca kızını azarladı nenem. Ayol, her Allah'ın günü bu kız evde kaldı diye yakınan siz değil misiniz anne? Nenem ortanca kızını yanıtlamadı. Zaten bütün kabahat babanızda diye sürdürdü konuşmasını. İlla da bir oğlu olsun istedi. Sizler kazık kadar kızlar olmuştunuz Sabahat doğduğunda. Hele sen Leman, gelinlik çağına girmiştin. Ne lüzum vardı bir çocuğa daha? Erkek olmadığı bir yana kız gibi de davranmadı hayatı boyunca Sabahat. İlla erkek çocuk doğurmak isteyen sizdiniz iki gözüm. Reşat Efendi'nin hiçbir talebi olmamıştı bu hususta dedi sütne. Nenemin kızgın bakışlarını görünce olası bir çatışmayı önlemek ve sevgili sütnesini anneannesinin hışmından korumak için farz edelim ki Aram kabul etti. Nasıl olacak bu iş? Sünnet mi olacak koskoca adam diye atıldı annem. Şöyle güzel bir sünnet düğünü tertipleriz artık. Sünnetçi baltayla gelir. Babam kıpkırmızı oldu. Sütne anneme sözünü tamamlatmadı. Sitare lütfen dedi kaş göz işareti yaparak. Nenem annemin münasebetsizliğini duymamış gibi başını çevirdi. Pencereden dışarısını seyretmeye koyuldu. İlahi sitare onlar hep teferruat. Önce Aram'la konuşulsun bakalım dedi Suat teyzem. Bir de Türk ismi gerekecek şimdi dedi annem. Aram'ı İbrahim yaparız artık. Aa yok canım, Kevser Hanım'ın oğlunun adı Arman. Arman olsun o da, şöyle yeni isimlerden olsun bari. Eski isimlerin ne kabahati varmış? Babam bu saçmalıkları dinlememek için beni usulca annemin kucağına bırakıp salondan çıktı, odasına gitti. Yarın lacivert perdeli kalmaya gitmeliyiz abla dedi teyzem anneanneme. Belediye karartmayı çok ciddiye almaya başladı. Gece pencerelerinden ışık sızdıran evlere ceza kesilecekmiş. Şimdi perde lafının sırası mı? Sen bana içeride konuşulanları anlat dedi nenem kızına. Anneciğim, harp içindeyiz. Bundan önemli ne olabilir? Yarın öbür gün maazallah bir bomba düşerse şehrimizin üstüne ne yaparız? Bomba benim yüreğime düştü kızım. İçim cayır cayır yanıyor dedi nenem. Konuşması öksürüklerle kesildi, zor nefes almaya başladı. Pompasını getirsenize, pompasını, hay Allah, tıkanıyor yine, koşsana sitare. Annem beni telaşla kanepeye bıraktı, Suat teyzeyle birlikte nenemin nefes açıcı pompasını getirmek üzere içeri koştu. Anneannem neneme avucuna döktüğü kolonyayı koklatıyor, sütne rahat nefes alabilsin diye yaka düğmelerini çözüyordu. Kimse benimle ilgilenmiyordu. Varlığımı hatırlatmak için avazımın çıktığı kadar ağlamaya başladım. Dürbünümde Ankara. Babamın yatağının karşısındaki refakatçi sedirine uzanıp, yüzümü duvara dönünce uyuduğumu sanıp alçak sesle konuşmaya başlıyor annemle Sabahat teyzem. Annemin "Şşt, alçak sesle konuş Sabahat, Ayşe'nin içi geçti, uyusun azıcık. Dün gece yine gözünü kırpmadı zavallıcık" dediğini duyuyorum. Uyuduğumu zannetsinler diye hiç kıpırdamadan yatıyorum öylece. Perdenin aralığından sızan güneşin keskin ışığı babamın başucunda duran bardaktaki suya yansıyıp tavanla duvarın bitiştiği yerde sürekli dalgalanan ışıklı bir halka oluşturuyor. Baş parmağımla işaret parmağımı birleştirerek yaptığım yuvarlığa gözümü dayayıp bir dürbünden bakar gibi sürekli dalgalanan yansamaya bakıyorum. Bu arada gerçekten uyuya mı kalıyorum yoksa hayal mi görüyorum pek emin değilim. Ama günlerin yorgunluğu ve uykusuzluğu kesin bir oyun oynuyor bana. Dürbünüme hayatımdan sahneler düşmeye başlıyor. Açık mavi duvarın beyaz tavanla buluştuğu noktada sanki bir sinema perdesi var. Ben de tutsak seyircisiyim perdenin. Seçme hakkım yok. Öylece yan yatmış, sırtım odaya dönük, duvara bakarken dürbünümden ne akıyorsa onu seyretmeye mahkumum. İyi ki hayatımın çok özlediğim bir bölümüyle başladı gösteri. Ankara günleri. Yani çocukluğum. Ekseni olduğum dedeli, neneli, büyükanneli, teyzeli, enişteli, dayılı, amcalı, kuzenli çok kalabalık bir aile ortamından kopup üç kişilik çekirdek ailemin yalnızlığında hayal dünyamı keşfettiğim, üstüne titrenen çocuktan normal çocuğa, hatta sokakta oynayan özgür çocuğa, anneannemin gözünde sokak çocuğuna dönüştüğüm evre, beni ben yapan özelliklerin huyuma suyuma sindiği dönem. Hangi gizli el yönetiyorsa kamerayı aşk olsun. Hükmünü kaybetmiş Osmanlı'nın ince hüznünün sindiği dede evinden, Cumhuriyet'in coşkulu kalkınma hamlesine kendini kaptırmış genç mühendisin evine getirilişim yağmurlu bir Kasım sabahına rastladı. Babam Ankara garında 20 dakikadan beri İstanbul'dan gelecek yataklı treni bekliyordu. Tren buharlar içinde uzaktan gözüktü, perona yavaşlayarak girdi ve çuf çuf sesler çıkartarak durdu. Platformu dolduran kalabalığı yararak pencerelerde annemi arayan babam, karısını görünce açık cama yaklaştı, beni kucaklamak için kollarını uzattı ama ani bir hamle yapan Alman mürebbiye beni babamdan önce kaptı. "Bahsettiğin dadı bu mu?" diye sordu babam anneme. "Sorma Muhittinciğim, neyse evde konuşuruz." Annem kaş göz işaretleriyle kadının Türkçe bildiğini anlatmaya çalışırken, annemin omzunun üzerinden sarkan Süreyya Hanım, "Kızın bizi gece hiç uyutmadı Muhittin, sana çekmemiş, pek acar bir şey" diye seslendi. "Aa Süreyya, sen de mi trendeydin?" "Yan kompartmandaydım." Annem kırkım çıktığında beni Ankara'daki baba evime götürmek üzere bindiği trende Süreyya Ağoğlu'na rastlamıştı. Süreyya Hanım babamın Berlin'den arkadaşıydı. Aynı üniversitede değillermiş ama o yıllarda gurbetteki genç Türkler hangi semtte ya da okulda olurlarsa olsunlar birbirlerini buluveriyorlarmış hemen. Bir akşam eğlenmeye çıktıklarında babamın mühendis arkadaşları yanlarında esmer bir genç kızla gelmişler bir birahaneye. "Ahmet Ağoğlu'nun kızı Süreyya Hanım" diye tanıştırmışlar bu kızı babama. Süreyya Hanım'la babamın Berlin'deki dostlukları vatana dönüşlerinde de devam etmiş, tren yolculuğundan sonra büsbütün pekişmişti. Gecenin bir yerinde uyanıp avaz avaz ağlamaya başladığımda battaniyemin bir ucunu annem, diğer ucunu Süreyya Hanım tutmuş, Alman dadının onaylamayan bakışları altında beni susturmak için sabaha kadar sallamışlardı. tren yolcularının uykusuz kalması pahasına, bebeklerin sallanmasına itirazı olan Alman dadı, amcamın marifetiydi. Kendi çocuklarını da büyütmüş olan mürebbiyeyi o önermiş, annemin bana tek başına bakamayacağına kani olan anneannem de üzerine atlamıştı önerinin. Bu kadın işe alındığı takdirde evimizde kendine yer kalmayacağını tamamen unutarak. Ankara'daki evimizde sadece 3 oda ve genişçe bir hol vardı. Banyonun karşısındaki oda annemle babamın yatak odası, ortadaki oda oturma odası, oturma odasından camlı kapıyla ayrılan diğer oda ise benim ve dadının yatacağı odaydı. Yemek masasıyla büfe, evde yemek yemeye ayrılacak başka oda kalmadığından nenemin kulakları çınlasın yine hole konmuştu. Kısacası bir dördüncü kişiye yatacak yer yoktu. Anneannem bindiği dalı kestiğinin farkına vardığında iş işten geçmişti. Mürebbiyeye iki takım üniformayla bir sürü beyaz önlük dikilmişti bile ve 3 aylık parası amcam tarafından benim doğum armağanım olarak kadına ödenmişti. Böylece konak artığı değerli mobilyaların tıkıştırıldığı, 7 kollu avizelerin sarkıtıldığı yüksek tavanları kortompiyerli bir İstanbul apartmanından çıkıp, Bozkır'ın orta yerindeki eve attığım ilk adıma tam bir karikatür havası hakim oldu. Lacivert üniformalı, iri kıyım Alman, ne hacmi ne de kıyafetiyle uyuyordu küçük yuvamıza. Evi kolaçan eden kadının yüzündeki ifadeyi görünce babamın iyice asılan suratı karşısında annem, "Bana hiç öyle bakma Muhittin, bu senin ağabeyin ile kayınvalidenin müşterek tezgahıdır," dedi. "Sen de itiraz etmemişsin ama." Mürebbiye gelmese annem gelecekti. Annen İstanbul'dan 1 aydan fazla uzak kalamazdı. "Bence bunun da ömrü fazla uzun olmayacak bu evde," dedi annem. Alman dadı annemin öngördüğü gibi 3. ayın sonunda Ankara'nın şartlarına dayanamayarak işten ayrıldı. Annem nihayet kimsenin müdahalesi olmaksızın beni istediği gibi kucaklamak, öpmek, koklamak ve bana bakmak fırsatını yakalamıştı. Ağlamalarımla onu iyice bezdirmiş olmalıyım ki, Alman mürebbiyemle ben bir daha hiç karşılaşmadım ama ilk yolculuğumun yoldaşı Süreyya Ağaoğlu yıllar sonra gözyaşlarımı dindirmek için avukatım olarak bir kere daha girecekti hayatımın içine. Bu kez zorla elimden alınan çocuklarımı bana geri kazandırmak için. Ama o ülkeye gelene kadar çok sular akacaktı köprülerin altından. Benim doğduğum hafta Hilmi eniştemin bir tasarı olarak babama naklettiği varlık vergisi 1 yıl sonra Kasım ayında yasalaştı. Hükümet bu yasanın çıkarılma gereğini harbin yarattığı kara borsa piyasasında elde edilen kazancın bir türlü vergilendirilememesine ve özellikle ticareti ellerinde tutan azınlıkların savaş sırasında büyük servetler edinmiş olmalarına bağlıyordu. Verginin ağır yükü İstanbul ve İzmir şehirlerine düşmüştü. İstanbul'a isabet eden vergi borcu 317.275.642 liraydı. O yıllara kadar Türklerin arasında büyük tüccarların sayısı azdı. Vergi mükelleflerin çoğunluğunu azınlıklar oluşturuyordu. Azınlıklar bu yüksek vergileri ödememek için direnmişlerdi. Araya yabancı ülkelerin konsoloslukları sokulmuş, zamanın başbakanı Saraçoğlu, "Ben Osmanlı Devleti'nin sadrazamı değilim, bana böyle tekliflerde bulunamazlar," diye tepki göstermişti. Toplanabilen verginin devlet bütçesine büyük bir katkısı olamadığı gibi, beklentilerin aksine altın fiyatlarında anlamlı bir düşme de yaşanmamış, azınlıkların ürkütülmesine, eziyet çekmesine neden olmuştu. Bu verginin töhmeti İnönü'nün sırtında bugüne dek kara bir leke olarak kaldı. Oysa niyet, savaşa hazırlanan bir ülkede bir misline çıkarılmış orduyu yıl boyunca besleyebilmek ve bütçeyi dengelemekti. Uygulamada yapılan hatalarla vergi veremeyenlerin cezalandırılmasıyla bu girişim adeta bir insan hakları suçu haline dönüşmüştü. O günün gayrimüslim tüccarlarına zaman içinde sayıları giderek artan Müslüman Türkler de katılacak, gün gelecek sermaye ve ticaret tamamen Türklerin eline geçecek ama ülkemizde vergi ödemeleri hep dirençle karşılanacak, vergi hep kaçırılmaya devam edecekti. Vergi yükü sadece vergisini kaçıramayan memur ve işçi sınıfının sırtına yüklenecekti. Elde edilen vergi, halka sunulacak hizmete kâfi gelemeyeceğinden dolaylı vergilere başvurulacaktı. Sırf bu yüzden biz Türkiye'de elektriğe, suya, telefona ve benzine dünyada benzeri görülmemiş fiyatlar öderiz. Türk olmak, biraz da oturduğumuz dalı kesmek, ileriyi değil, sadece anı düşünmek olduğu için. Zor nikah. Anneannem 1942 yılında geleneksel Ankara ziyaretini Nisan ayına rastlatamadı. İstanbul'daki evimizde zor bir nikahın telaşı yaşanıyordu. Dedem, Sabahat teyzemin yıllardır sevdiği Aram Müslüman olursa evlenmelerine izin vermişti. Anneannem, komşusunun evinden arayıp bağlanması için saatlerce başında beklediği telefonda Sabahat teyzemin bu habere sevineceğine, sevgilisine baskı yapılmasından şikayet ettiğini, yüzünden düşenin bin parça olduğunu anlatmıştı anneme. Birkaç gün sonra da ayrıntılarla dolu uzun mektubu gelmişti. Aslında dedem de dahil olmak üzere tüm ev halkı Sabahat teyzemin bir gayrimüslim ile evlenecek olmasını içlerine sindiremiyor ama evleneceği kişiyi seviyorlardı. Yıllardır kızlarının mektep arkadaşı olarak evlerine girip çıkan yakından tanıdıkları Aram, dürüst, terbiyeli, sempatik, çalışkan, hoş bir genç adamdı. Hilmi eniştem dedemi ikna etmek için Sabahat'in gönlü, İçkisi kumarı olan hoyrat bir serseri Türk'e düşseydi daha mı iyi olurdu? Savını da kullanmıştı. Dedemin 15 yıl süren inadı kırılıp, sevgililerin bunca emek verdikleri sevdaları mutlu sona erme fırsatı bulmuşken, inanılmazdı ama şimdi de Aram dil döküyordu sevdiği kadının inadını kırmak için. Önemli olan birbirini çok seven iki kişinin bir yuva kurması değil miydi? Eniştem dindar bir kişi olmadığını, aslında hiçbir dine inanmadığını, din değiştirmenin de bu yüzden ona bir şey ifade etmeyeceğini söylüyor ama teyzemi ikna etmekte zorlanıyordu. Ben de dindar değilim ama benden böyle bir şey istense, sırf birilerinin gönlü olsun diye dinimi değiştiremezdim diyordu teyzem. Demek ki ben seni daha çok seviyormuşum Sabah. Günlerce düşündüm, ya bu dünyada sevgilime uzaktan bakarak, ona tam olarak hiç kavuşamayarak mutsuz ve huzursuz yaşayacağım ya da bu bir suç ise cezamı zamanı geldiğinde öte tarafta çekeceğim. Tanrı söylendiği gibi adil ve rahmansa belki de hiç ceza görmeyeceğim. Ben seçimimi yaptım, bundan sana ne? Seçiminde benim hiç zorlamam yok, bunu asla unutma Aram. Bir gün sakın başıma kakayım deme. Ben evlenmesem de olur. Kaderime çoktan rıza gösterdim. Ama ben kaderimi değiştirmek istiyorum Sabahat. Her erkek gibi ben de işimden çıkınca evime gelmek, akşam yemeğimi karımla aynı sofrada yemek, sevdiğimle görülmekten korkmadan kol kola sokakta yürüyebilmek, birlikte yolculuklara çıkmak, hayatı paylaşmak istiyorum. Din değiştirme konusunda seni asla suçlamayacağım. Suçladığım ne annen ne de baban, sadece içinde yaşadığımız cemiyet. Cemiyet baskısı hepimizin canına okuyor. Sonunda teyzem elbette kabul etti hem eniştemin din değiştirmesini hem de evlenme teklifini. Bence eniştem dil dökmese de kabul edecekti ama ileride bir gün suçlanmaya karşı önlemlerini alıyordu. Aram adıyla Müslüman olunamayacağına göre sıra eniştemin seçeceği isme gelmişti. Dedem başta olmak üzere ailede herkesin kendine göre bir isim listesi vardı. Anneannemle nenem İbrahim, modern isimlerden hoşlanan Suat teyzem Armağan adını münasip görüyorlardı. Ama dizginleri yine Sabahat teyzem eline alıp kendi seçimini yaptı. Aram Balayan'ın adı Bala Bala olarak değişecekti. Herkesten itiraz nidaları yükseldi. Suat teyzemin muzip oğlu Bülent'in bir kağıt parçasına karalayıp gizlice çantasına bıraktığı Bala Bala 12'ye 10 kala gel popomu yala mısraları da vazgeçirmedi teyzemi. Biz Bala ile böyle karar verdik dedi teyzem ve adı değiştikten sonra uzun hayatı boyunca bir kere olsun yanılıp kocasını eski adıyla çağırmadı. Ben çok sevdiğim eniştemi bu yeni adıyla tanıdım ve bildim. Adının gerisinde yatan trajik hikayeyi öğrendiğimde ortaokulda koskoca bir kızdım. Teyzemin inceltme işaretleri unutulduğunda Bala Bala olarak okunabilecek tuhaf bir ismi tercih nedenini ben de anlayamamıştım ama teyzemin kendine özgü mantığı içinde neyi niçin yaptığı hiç sual edilmezdi. Aram Balayan yeni adıyla Bala Bala isim seçiminden sonra Hilmi eniştemle birlikte randevu alarak müftünün makamına gitti. Kelime-i şehadet getirdi, ezberlemiş olduğu dualardan bazılarını okudu, bazı soruları yanıtladı ve binadan Müslüman olarak çıktı. O akşamüstü buluştuklarında teyzem tepeden tırnağa süzmüş sevgilisini ve "Hani Müslüman olmuştun sen? Ben sende hiçbir değişiklik göremiyorum." demiş. Gözlerinde bir röntgen cihazının marifeti olsaydı kalbimi görür, anlardın farkı diye yanıtlamış eniştem. Teyzem sevgilisinin kalbinin din değiştirdiği için paramparça olduğunu, anneannem ise Müslüman olmaktan dolayı kalbinin kuş gibi hafiflediğini iddia ederlerdi. Bence eniştem kalbinin hala ve sadece teyzeme ait olduğunu anlatmak istemişti. Annemin merak ettiği sünnet konusu ise ciddi olarak bir daha ne açıldı ne de gerçekleşti. 5. ayrımın sonu. Sayfa 36. Devamı 6. ayrımda.